Ayrım 22.
Çöl muhteşem güzellikti ama endişeliyim. Şu kum yığınlarının arkasında ne görüyorsun? Naip bütün dikkatini bir noktada topladı. Seti Asuan'da yeni bir taş ocağı bulmak için kullandığı olağanüstü bakışlarını o yöne çevirmişti. Ramses, hiçbir şey görmüyorum. Bu tepelerin ardında boşluktan başka bir şey yok, dedi. Evet, boşluk. Korkunç ölüm boşluğu. Ramses titredi. Bedeviler mi? Hayır, daha kurnaz, daha acımasız bir saldırgan. Savaş hazırlığına girişelim mi? Bir işe yaramaz. Ramses boğazı tıkanır gibi olmasına rağmen korkusunu bastırdı. Altın arayıcıları hangi düşmanın kurbanı olmuşlardı? Askerlerin birçoğunun inandığı gibi işin içinde çöl canavarları varsa hiçbir ordu onları yenemezdi. Bu kanatlı yırtıcı hayvanların kocaman pençeleri vardı. Avlarını kendilerine savunma fırsatı vermeden parça parça ediyorlardı. Atlar, eşekler ve askerler kum tepelerini aşmadan önce susuzluklarını giderdiler. Yazın en sıcak günlerinde oldukları için sık sık mola vermek zorunda kalıyorlardı. Yedekte bulundurdukları su yakında tükenebilirdi. 3 kilometreden daha az bir uzaklıkta bölgenin en büyük kuyularından biri su tulumlarını doldurmalarını sağlayacaktı. Güneş batımından 3 saat önce yola koyuldular ve fazla güçlük çekmeden kum tepelerini aştılar. Az sonra kuyu göründü. Yontma taştan yapılmış kuyu, içinde altın madeni bulunan dağın yamacına dayanmıştı. Altın arayıcıları ile onları korumakla görevli askerler kaybolmamışlardı. Hepsi de orada, kuyunun çevresinde, ateş gibi yanan kumların üzerine, kimileri yüzü koyun, kimileri sırtüstü uzanmışlardı. Açık ağızlarından kanla karışık simsiyah dilleri çıkmıştı. Hiçbiri sağ değildi. Birliğin başında Firavun olmasaydı, askerlerin birçoğu şaşkınlıktan ne yapacağını bilemediği için firar edebilirdi. Seti çadırların kurulmasını ve ordugahın hemen biraz sonra saldırıya uğrayacakmış gibi nöbet düzeninde kurulmasını emretti. Sonra cesetler kazdırdığı mezarlara gömüldü. Yolculuk için kullandıkları hasırlar kefen olarak kullanıldı. Hükümdar ölenlerin öbür dünyada yeniden dirilmeleri için gerekli dinsel töreni bizzat kendisi yaptı. Çölün ufkunda batan barış güneşinin altında düzenlenen cenaze töreni askerleri biraz olsun sakinleştirmişti. Birliğin doktoru Seti'nin yanına sokuldu. Kral, ölümün sebebi ne diye sordu. Susuzluk majeste. Firavun hemen muhafız birliğinin gözlediği kuyuya gitti. Ordugahta herkes serin ve diriltici bir su içeceğini umuyordu. Kuyu tepesine kadar taşla doldurulmuştu. Ramses, kuyuyu boşaltalım diye teklif etti. Seti aynı kanıda olduğunu bildirdi. Firavun'un özel muhafızları büyük bir enerjiyle işe koyuldular. Birliğin büyük bölümünü işe karıştırmamak daha iyiydi. İnsanlardan oluşan zincir çok etkili bir çalışma gösterdi. Ramses çalışanların hızını ayarlıyor ve arada bir zayıflayan coşkuyu yeniden canlandırmak için elinden geleni yapıyordu. Dolunay kuyunun dibini aydınlattığı zaman usta askerler yorgunluktan tükenmiş olarak Ramses'in bir ipin ucuna bağladığı ağır bir küpü kuyuya indirdiğini gördüler. Büyük sabırsızlığa rağmen Ramses küpü kırmamak için çok yavaş indiriyordu. İçi su dolu küp yukarı çekildi. Ramses küpü krala sundu. Kral küpün içindeki suyu kokladı ama içmedi. Kuyunun dibine bir adam insin. Ramses ipi koltuk altlarından geçirdi, sağlam bir düğüm yaptı ve 4 askeri ipin ucunu sıkı sıkı tutmalarını söyledi. İlk adımını kuyunun kenarından aşırdı ve kuyunun çıkıntılı taşlarından yararlanarak inmeye başladı. Hiçbir güçlükle karşılaşmadı. Su düzeyinin 2 metre üstünde, ay ışığının yardımıyla suda birkaç eşek ölüsünün yüzdüğünü gördü. Umutsuzlukla yukarı çıktı. Kuyunun suyu kirlenmiş diye mırıldandı. Sete küpün içindeki suyu kumların arasına boşalttı. Hemşerilerimiz bu kuyunun suyunu içerek zehirlenmişler. Sonra da katil çetesi, belki de bedeviler kuyuyu taşla doldurmuşlar. Kral, naip ve birliğin bütün görevlileri için umut tükenmişti. Vadiye doğru hemen hareket etseler bile verimli topraklara ulaşmadan önce susuzluktan öleceklerdi. Bu kez tuzak kapanıyordu. Seti yatıp uyuyalım diye buyurdu. Anamıza yaldızlı göğe dua edeceğim. Güneş doğar doğmaz felaket haberi yayıldı. Hiçbir asker boş tulumunu dolduramayacaktı. Daha da kötüsü, bütün tulumlar boştu. Askerlerden biri arkadaşlarını baş kaldırmaları için kışkırtmak istedi. Ramses hemen onun önünü kesti. Çılgına dönen piyade eri yumruğunu Ramses'in yüzüne savurdu. Ama genç inayip onu bileğinden tuttuğu gibi dizinin üzerine çökertti. Soğukkanlılığını kaybedersen ölümünü çabuklaştırırsın. Ama su kalmamış. Firavun aramızda, umudunu yitirme. Başka hiçbir isyan girişimi olmadı. Ramses birliği topladı ve konuştu. Elimizde bölgenin haritası var. Bu haritada askeri sır olarak saklanan, eski kuyulara giden tali yollar işaretlenmiştir. Sözünü ettiğim kuyular kullanılabilir. Firavun sizlerle birlikte burada kalacak. Ben de bu yolları bulacak ve çölün yarısını geçmemize yetecek kadar su getireceğim. Çölün geri kalanını da direncimiz ve cesaretimizle aşacağız. Bu arada güneşten korunun ve gereksiz yere gücünüzü sarf etmeyin. Ramses yanına 10 kadar er, iki yanında da boş tulumlar taşıyan 6 eşekle yola çıktı. Çok temkinli, tecrübeli bir asker kendi suyunu tüketmemişti. Küçük müfrezedekiler sabah dudaklarını çiğle ıslattıktan sonra bu sudan yararlanacaklardı. Kısa bir süre sonra attıkları adımlar büyük bir ıstırap olmaya başladı. Sıcak ve toz ciğerlerini yakıyordu. Ama Ramses arkadaşlarının yıkılıp kalacaklarından korktuğu için hızla ilerliyordu. Serin suyu olan bir kuyudan başka hiçbir şey düşünmemek gerekiyordu. Birinci yol artık yoktu. Kum rüzgarları yolu kapatmıştı. İşi tesadüfe bırakıp bu yönde ilerlemeye devam etmek intihardan farksız olurdu. İkinci yol ise bir çıkmaz sokaktı. Kurumuş bir derenin dibinde bitiyordu. Haritacı görevini kötü yapmıştı. Üçüncü yolun ucunda buldukları kuyu da hayal kırıklığı getirdi. Adamlar koşup sevinç çığlıkları atarak kuyunun üstüne yığıldıklarında, kuyunun uzun zamandan beri kumla dolu olduğunu görmüşlerdi. Bu söz konusu harita askeri sır olarak nitelenmesine rağmen aldatmacadan başka bir şey değildi. Belki de 10 yıl önce verdiği bilgiler doğruydu. Tembel bir katip hiçbir değişiklik teklifinde bulunmadan eski haritayı olduğu gibi kopya etmekle yetinmişti. Ondan sonra gelen de aynı yolu izlemişti. Ramses dönüp de Seti'nin karşısına çıktığında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yüzündeki bozgun ifadesi onun yerine konuşuyordu. Askerler 6 saatten beri su içmemişlerdi. Kral subaylarla konuştu. Güneş tam tepede. Ben Ramses'le birlikte su aramaya gidiyorum. Gölgeler uzamaya başladığı zaman geri döneceğim. Seti tepeyi tırmandı. Ramses gençliğine rağmen babasını takip etmekte zorlanıyordu. Sonra yürüyüşünü babasınınkine uydurdu. Seti hiyeroglif dilinde soyluluğun simgesi olan bir dağ keçisi gibi gereksiz hiçbir harekette bulunmuyor, en ufak bir enerjiyi boşa harcamıyordu. Yanında tek bir şey vardı. Kabukları soyulmuş ve celalı uçlarından sıkı bir keten iple birbirine bağlı 2 akasya dalı. Sert taşlar, sıcak bir toz bulutu yükselterek ayaklarının altında yuvarlanıyordu. Soluğu tıkanmak üzere olan Ramses, krala tepenin doruğunda yetişti. Oradan görünen çöl manzarası göz kamaştırıcı güzellikteydi. Naip bir an bu manzarayı seyretti. Sonra aklından bir an bile çıkmayan susuzluk, bu uçsuz bucaksız görüntünün bir mezara dönüştüğünü anımsattı onu. Seti 2 akasya dalını birbirinden ayırdı. Gerilen ipin etkisiyle dallar yumuşak bir biçimde büküldü. Kral yavaş bir hareketle dalları manzaranın üzerinde gezdirdi. Birden bu su arama değneği elinden ayrıldı ve bir şaklama sesiyle birkaç metre ileri sıçradı. Çok heyecanlı olan Ramses dalı yerden aldı ve babasına verdi. Birlikte yokuşu indiler. Seti aralarında dikenlerin bittiği bir taş yığınının önünde durdu. Elindeki sopa sallandı. Git taşçıları getir, burayı kazsınlar. Yorgunluktan eser kalmamıştı. Ramses kayaların üzerinden atlayarak nefes nefese koştu ve 40 adam getirdi. Adamlar canla başla çalışıyorlardı. Toprak yumuşaktı. 3 metre derinlikten serin bir su fışkırdı. İşçilerden biri diz çöktü. Krala Tanrı yol gösterdi. Su sanki kabarmış ırmağın suları gibi bol. Seti, benim duam kabul edildi, dedi. Bu kuyuya, Kutsal ışığın gerçeği sürekli olsun adı verilsin. Herkes susuzluğunu giderdiği zaman altın arayıcıları için bir kent ve tanrıların oturacakları bir tapınak kuracağız. Bu tanrılar kuyuda hazır bulunacaklar ve parıldayan madeni, kutsal şeylere saygı sunmak amacıyla araştıranların yolunu açacaklardır. İnsanların anası, babası, tanrıların sırdaşı ve iyi bir çoban olan Seti'nin yönetimi altında neşeli askerler birer mimara dönüştüler. 41. Kralın eşi Tuya, Menfis'in büyük tapınağında Tanrı Hathor adına düzenlenen ayine katılmaya hak kazanan müzisyenlerin onaylanma törenine başkanlık ediyordu. Ülkenin bütün eyaletlerinden gelen genç kadınlar, şarkıcı, dansöz ve çalgıcı olarak seçilebilmek için ciddi bir sınavdan geçirilmişlerdi. Ciddi ve dikkatli bakışlarıyla, iri gözleriyle, dolgun yanaklarıyla, ince düz burnuyla, küçük kare çenesiyle ve başında akbabayı andıran perukasıyla analık görevinin simgesi olan Tuya'dan aday kızlar öylesine etkilenmişlerdi ki aralarından birçoğu şaşırıp bocalamıştı. Gençliğinde aynı sınavdan geçmiş olan kraliçe bu konuda pek anlayışlı davranmayacaktı. Tanrı'ya hizmet etmek istendiği zaman kendine hakim olmanın birinci nitelik olduğunu bilmek gerekirdi. Müzisyenlerin tekniği Tuya'ya yetersiz gibi geldi. İçinden son aylarda gevşeme eğiliminde olan harem öğretmenlerini cezalandırmak geçti. Dönem arkadaşları arasında sivrilen tek genç kadının yüzünde ciddi ve kendinden geçmiş bir ifade vardı. İnsanı şaşırtacak derecede güzeldi. Laftasını çaldığı zaman öylesine yoğun bir biçimde kendini işine veriyordu ki, sanki dış dünya ile tüm ilişkilerini kesiyordu. Tapınağın bahçesinde başarılı olsun olmasın, bütün adaylara bir yemek verildi. Bazıları ağlıyor, bazıları da sinirli sinirli gülüyordu. Çok gençtiler. Daha çocukluk çağlarından çıkmamışa benziyorlardı. Sadece eski rahibeler okulu yöneticilerinin okul orkestrasının yönetimine vermeyi düşündükleri Nefertari, sanki olay onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi sakindi. Kraliçe onun yanına sokuldu. Çok başarılıydınız. Genç kız saygıyla eğildi. Adınız ne? Nefertari. Nereden geliyorsunuz? Teb'de doğdum ve öğrenimimi Mer'ul hareminde gördüm. Bu başarı sizi pek sevindirmiş gibi görünmüyor. Menfis'te oturmak istemiyordum. Teb'e dönüp Amon Tapınağı'nın çalışmalarına katılmak istiyordum. Her şeyden uzak mı kalmak istiyordunuz? Dünyanın sırlarını öğrenmek benim en büyük arzum ama henüz çok gencim. Sizin yaşınızda alışılmış bir uğraş değil bu. Yoksa yaşamınızda düş kırıklığına mı uğradınız Nefertari? Hayır Majesti, ama ayinler ilgimi çekiyor. Evlenmek ve çocuk sahibi olmak istiyor musunuz? Bunu hiç düşünmedim. Tapınakta günlük yaşam çok çetindir. Öbür dünya, onun sırları ve dinsel anlamda kendimden geçmek benim hoşuma gidiyor. Peki, bir süre bunlardan uzaklaşmayı kabul eder miydiniz? Nefertari başını kaldırarak kralın karısını hayranlıkla seyretme cesaretini buldu. Tuya bu aydınlık ve saf bakışı sevdi. Bu tapınağın kadın orkestrasını yönetmek çok iyi bir görevdir. Ama ben sizin ilginizi çekecek başka bir görev hazırladım. Benim evimin yönetim görevlisi olmayı kabul eder misiniz? Kraliçenin ev halkının yöneticisi. Kim bilir kaç soylu kadın bu görevi hayal ediyordu. Bu görevi kabul eden kimse kraliçenin sırdaşı olacak demekti. Tuya, bu görevi yapan yaşlı dostum geçen ay öldü diye açıkladı. Sarayda bu görevi isteyen çok... Ve herkes birbirinin ayağını kaydırmak için birbirini karalayıp duruyor. Benim deneyimim yok. Ben ayrıcalıkları olan soylu bir aileden değilsiniz. Şanlı, şöhretli bir geçmişi olduğu için sürekli tembellik yapacak bir aileniz de yok. Bu engel rahatsız edici olmaz mı? Beni sadece insanların kişisel değeri ilgilendirir. Ve değerli bir insanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir engel yoktur. Kararınız nedir? Biraz düşünebilir miyim? Bu soru kraliçenin pek hoşuna gitti. Saraydaki hiçbir soylu kadın bu soruyu sorma cesaretini gösteremezdi. Korkarım ki hayır. Tapınağın kokularını biraz fazlaca koklayacak olursanız beni unutursunuz. Kollarını göğsünün üzerinde kavuşturan Nefertari eğildi. Majestelerinin emrindeyim. Gün ağarmadan kalkan Tuya, güneşin doğuşunu seyretmekten pek hoşlanıyordu. Küçük bir ışık parçası karanlıkları deldiği an, onun için hayatın sırrı aşikar hale geliyordu. Nefertari'nin de çalışmak için kendisi gibi erken kalkmasına çok memnun oldu. İki kadının bir arada yaptıkları, sabah kahvaltısında kraliçe o gün yapılacak işlerin direktifini veriyordu. Tuya, Nefertari hakkında verdiği kararda yanılmadığını anladı. Nefertari'nin güzelliğinin yanında, zorunlu olanla ikinci derecede olanı ayırt edebilme niteliğine dayanan ince bir zekası da vardı. Kraliçe ile evinin yöneticisi arasında ilk çalışma anından itibaren derin bir ortaklık kurulmuştu. Bir tek sözcükle anlaşıyorlar, bazen de birbirlerinin düşüncelerini ve ne demek istediklerini tahmin ediyorlardı. Sabah görüşmeleri sona erince Tuya tuvalet odasına geçti. Berber kraliçenin perukasına koku sürme işini bitirirken Şenar annesinin önünde belirdi. "Hizmetçinizi gönderseniz," dedi. "Hiçbir kulak bizi dinlememelidir. O kadar önemli mi?" "Sanırım." Berber eğilerek dışarı çıktı. Şenar gerçek bir sıkıntının pençesine düşmüş görünüyordu. "Konuş oğlum." "Uzun bir süre tereddüt ettim. Madem karar vermişsin, neden beni bekletiyorsun?" "Olay şu ki, sizin korkunç şekilde üzülmenizi istemiyorum." Bu kez Tuya endişelendi. "Bir felaket mi oldu?" "Seti, Ramses ve ordu kayboldu. Kesin bir haber aldın mı?" "Epeyce bir süre önce çölde altın arayıcılarının peşine düşerek hayatlarını tehlikeye attılar. Birçok karamsar dedikodu kulaktan kulağa yayılıyor." "Kulak asma o dedikodulara. Şayet Seti'nin başına kötü bir şey gelseydi ben hissederdim." "Nasıl?" "Babanla benim aramda görünmez bağlar vardır. Birbirimizden ayrı olduğumuz zamanlarda bile biz birlikte yaşarız. İçin rahat olsun." "Gerçeği kabul etmeniz gerek. Kral ile ordusu çoktan dönmüş olmalıydı. Ülkeyi kendi haline terk edemeyiz. Vezirle ben günlük işleri yürütüyoruz. Benim yardımımı arzu eder misiniz?" "Sen kendi işini yap ve onunla yetin. Yeryüzünde bundan daha büyük mutluluk yoktur. İçinde hala bir endişe varsa, neden bir birliğin başına geçip babanla kardeşinin izlerini sürmüyorsun? Anlayamadığımız bir olayla karşı karşıyayız. Çölün şeytanları ellerinden altın almak isteyenleri yok ediyorlar. Benim görevim burada kalmayı gerektirmiyor mu?" "Vicdanının sesini dinle." Seti'nin 4 gün arayla gönderdiği 2 haberciden ikisi de Mısır'a ulaşamadı. Vadide son bulan yol üzerinde pusu kuran çöl serserileri onları bekliyordu. İkisini de öldürüp giysilerini çaldılar. Ramses'in üzerlerine yazdığı tahtaları kırdılar. Bu tahtalarda kraliçeye özel birliğin altın çıkardığı ve tapınakla madenciler kentinin temellerini attığı yazılıydı. Çöl serserilerinin özel görevli aracısı Şenar'a Firavun ile Naib'in sağ olduklarını ve kralın ilahi bir yolla çölün ortasında suyu bol bir kaynak bulduğunu bildirdi. Kuyuyu zehirlemekle görevlendirilen bedeviler başarısız olmuşlardı. Sarayda birçok kimse Seti ile Ramses'in kötü bir büyüye kurban gittiklerini ve ortaya çıkan bu boşluktan nasıl yararlanabileceklerini düşünüyorlardı. Tuya iktidarın dizginlerini sıkı sıkı elinde tutuyordu. Ancak kocası ile küçük oğlunun gerçekten yok olmaları durumunda Şenar'ı kral naibi olarak tayin etmek zorunda kalacaktı. En geç birkaç hafta sonra Firavun'la naib dönecek ve Şenar iktidara bu kadar yaklaşmış olma fırsatını kaçıracaktı. Bununla beraber zayıf da olsa bir şans vardı. Dayanılmaz sıcaklar, yılanlar ya da akrepler bedevilerin başaramadıkları görevi yerine getirebilirlerdi. Ameni'nin uykusu iyiden iyiye kaçmıştı. Dedikodu gittikçe güçleniyordu. Seti ile Ramses'in yönettikleri birlik kaybolmuştu. Genç sekreter önce bu saçmalıklara inanmadı. Sonra kralın haberciler merkezinden bilgi aldı ve kaygı verici gerçeği öğrendi. Firavundan ve naipten hiçbir haber alınmamış ve bu konuda en küçük bir girişimde dahi bulunulmamıştı. Bu duruma çözüm bulacak ve Doğu Çölü'ne bir yardım ordusu gönderebilecek tek kişi vardı. Ameni bu nedenle kraliçenin sarayına gitti. Orada şaşırtıcı güzellikte bir kadın tarafından karşılandı. Karşı cinsten ve onların kötü büyülerinden sakınan genç sekreter, Nefertari'nin yüzünden, derin bakışının sevimliliğinden ve sesinin tatlılığından hoşlandı. "Majestelerini görmek istiyordum. Firavun burada olmadığı için kendileri çok meşgul. Görüşme isteğinizin nedenini öğrenebilir miyim?" "Affedersiniz ama benim adım Nefertari. Kraliçe beni evin yöneticisi olarak atadı. Söyleyeceklerinizi kendilerine aynen aktaracağıma söz veririm. Nefertari samimi görünüyordu. Yine de zayıf davrandığı için kendinden memnun olmayan Amini kendisini ayartılmış hissediyordu. Naib'in özel sekreteri ve sandalet taşıyıcısı sıfatıyla onları aramak üzere bir birliğin gönderilmesinin şart olduğunu düşünüyorum. Nefertari gülümsedi. Endişelenmeyin. Kraliçenin bu durumdan haberi var. Haberi var demek. Ama bu yeterli değil ki. Firavun tehlikede değil. Bu durumda saraya mesaj gelmiş demek. Size daha fazla açıklama yapacak durumda değilim. Ama bize güveniniz. Yalvarırım, kraliçeye ısrar ediniz. O da en az sizin kadar kocası ve oğlunun akıbetiyle ilgileniyor. Şayet tehlikede olsalardı o hemen gerekeni yapardı. İzlediği yol hızla ilerleyen güçlü kuvvetli bir eşeğin sırtında bir işkenceye dönmüştü. Ama Amini'ye yolculuklardan nefret etmesine rağmen Steyon'un yanına gitmek zorunda olduğunu biliyordu. Yılan oynatıcısı Memphis'in merkezinden uzakta çöl sınırında oturuyordu. Bir sulama kanalının yanından giden toprak yol bitmek bilmiyordu. Bereket versin ki kıyıda oturan köylüler Steu ile Nubyeli sevgilisinden söz edildiğini duymuşlardı ve evin bulunduğu yeri biliyorlardı. Amini sağ salim vardığı zaman gücünü tümden tüketmişti. Toz nedeniyle bir hapşırık krizine yakalandı. Ağrıyan ve kıpkırmızı olan gözlerini ovuşturdu. Evin dışında olan Lotus, berbat kokusu genç katibin burun deliklerini yakan sıvı bir ilaç karması hazırlıyordu. Amini'den eve girmesini rica etti. Amini, bembeyaz geniş evin kapısından içeri girmek üzereyken birden durdu ve geriledi. İri bir kobra yılanı önünü kesmişti. Lotus, "Korkmayın," dedi. "Bu yaşlı ve zararsız bir hayvandır." Kadın sürüngenin başını okşadı. Hayvan sanki bu davranış hoş karşılamışçasına başını iki yana salladı. Amini bu durumdan yararlanarak dikkatlice içeri girdi. Konuk odası farklı boylarda sayısız dar ağızlı ecza şişesi ve yılan zehrini ilaç olarak hazırlamaya yarayan acayip şekilli eşyayla tıka basa doluydu. Yere çömelmiş olan Steve koyu ve kırmızımtırak bir sıvıyı bir kaptan ötekine aktarıyordu. "Ne o? Yolunu şaşırdın galiba Amini. Hangi mucize seni büronun dışına çıkardı?" "Bu mucizeden çok büyük bir felaket." "Hangi büyücü seni ininden çıkardı?" "Ramses bir komploya kurban gitti." "Hayal gücün sana oyun oynuyor olmasın?" "Seti ile birlikte altın madeni yolunda doğu çölünde kayboldu." "Ramses mi kayboldu?" 10 günden fazla bir süredir onlardan hiçbir haber alamadık." "İdari hatalardan kaynaklanan bir gecikmedir." "Hayır, ben bizzat araştırdım. Hem sonra hepsi bu kadar değil. Daha ne var?" "Komplonun hazırlayıcısı kraliçe." Steyu az daha elindeki potayı düşürüyordu. Genç katibe doğru döndü. "Sen aklını mı kaçırdın?" "Görüşmek istedim ama reddedildim." "Bunda olağanüstü bir şey yok." "Kraliçenin durumu tamamen normal karşıladığını, hiç korkmadığını ve bir yardım birliği göndermek niyetinde olmadığını öğrendim. Söylenti." "Bu bilgiyi kraliçenin evindeki yönetim görevlisi olan Nefertari'den öğrendim." Steve sarsılmıştı. "Demek ki sen Tuya'nın iktidarı ele geçirmek için kocasından kurtulmaya çalıştığını sanıyorsun. İnanılacak şey değil." "Gerçek gerçektir. Seti ile Tuya birbirine bağlı bir çifttir.